Ayrım 27. Erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 244. Doktor Keçe. Neyse, o kendine bir yol çizmiş, kendi hayatını yaşasın. Ama siz de neden bu duruma düştüğünüzü bir sorgulayın. Bu konu ile ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi yazın. Aslında burada eşinizin ismi, cismi, yaptıkları önemli değil. Aranızda yaşadığınız ilişkinin adı önemli. Ben ne verdim, o ne verdi. Ben ne bekledim, o ne bekledi. Neden böyle yapınca ben bunları hissettim. Şahıslara takılmayalım, oldu mu? Çünkü bunun tekrarı hayatta başka yerlerde karşınıza çıkacak. Bunun örneği geçmişinizde de olabilir. Açık söyleyeyim, şu an yaşadığınızın bir örneği geçmişinizde var. Ama roller, kişiler ve şahıslar farklı. Şu an bir tekrar. Şu an yaşadığınız öfke, şiddet duygusu bir tekrar. Bu tekrar vaktiyle yaşandı. Bu anneye olabilir, babaya olabilir, kız arkadaşı olabilir. Bu ilişki türü bir yerde yaşandı. Siz yine bu şekilde öfkelendiniz, siz yine bu şekilde kendinizi kötü hissettiniz. Fantaziler kurdunuz, bu bir tekrar. Başa gidelim, olay neydi? Eğer bunu çözemezsek bundan sonra da tekrar eder. Çünkü şu an yaşadıklarınız geçmişimizin bir tekrarıdır. Hasta bir insanla sağlıklı bir insanın arasındaki en büyük farklardan biri, sağlıklı insanın geleceğin korkularını ve geçmişin yükünü taşımadan, içinde bulunduğu anda herhangi bir kaygı duymaksızın nasıl mutlu yaşayacağını bilmesidir. Biz insanlar geçmiş ve geleceğin o denli etkisi altındayızdır ki çoğu zaman çocukluğumuzun altın günlerini anarız ya da bizi en fazla keyiflendireceğini düşündüğümüz yaşamımızın bir parçasını sıkça zihnimizde tutarız. Bu durumun nedenini o günlerin kaygısız ve hayatın sorumluluklarının omuzlarımıza henüz çökmediği günler olmasıdır. Bu nedenle geçmiş terk edilmediği, halen şimdiki zamana sızdığı için kişi hastadır. Ama şimdiyi yaşamak hayatın anlamını kavrayarak kişinin kendi sorumluluğunu almasıdır. Gelin birlikte bu sorumluluğu paylaşalım. Hasan, anladım hocam ama burada şöyle bir durum daha var. Ben ileride tekrar evlendiğim zaman eşim tarafından aldatılırsam çok kötü şeyler yaparım yani. Katil olurum yani, anlatabiliyor muyum? Doktor Keçe, biz de sizi katil olduğunuz için hapishanede ziyaretinize gelmek istemeyiz. Tekrar bir bakalım nerede bir hata var. Ama bu aldatılmak meselesi önemli bir meseledir de. Bazısı mesela aman canım beni tercih etmeyen defolsun gitsin der. Bazısı gider vurur. Bazısı da için için acı çeker. Bu üç kişinin özelliği ne acaba? Farklılıkları neler? Onları konuşuruz, merak etmeyin ama önce siz bir yazın, sonra uzun uzun görüşürüz. Bu arada bu programa konsantre olmaya çalışın. Mümkün olduğu kadar, anlaştık mı? Hasan, şu an bir travma mı yaşıyorum? Doktor Keçe, evet. Hasan, ama ben bunu iki haftadır yaşıyorum. İki hafta sonra hissetmeyeceğimi biliyorum yani. Doktor Keçe, olabilir. Bu iki haftalık durumu biz travma diye adlandıracağız. Ama siz burada acı çekiyorsunuz. Birlikte acınızın olgunlaşmasını sağlayacağız. Anlamlandırabilirsek olgunlaşmış acılar bize çok şey katarlar. Önemli olan nedenselliğini görmek. Hasan, acıları da yaşamalısınız. Doktor Keçe, tabii canım. Hasan, acılar ve savaşlar olgunlaştırır insanları. Doktor Keçe, kesinlikle. Biz de buradan kendimize ait dersler çıkaracağız. Ama sinirlenmeden, duygulanmadan, bize yakışmayacak davranışlarda bulunmadan. Hasan, ben kesinlikle öyle bir şey yapmam zaten. Ben kendimi bilirim. Doktor Keçe, size yakışan işler olacak. Hasan, yine 4 gün sonra görüşeceğiz ama haftaya eşimin doğum günü. Şu anda içimde şey var, doğum gününü kutlayayım mı, kutlamayayım mı? Ne tavsiye edersiniz? Çünkü görüşmüyoruz uzun zamandır. Telefonla olsun, mesajla olsun ya da yüz yüze olsun görüşme imkanı olacak. Doktor Keçe, şimdi şunu söyleyeyim. Biz sizler adınıza karar veremeyiz. Hasan, mutlaka da tavsiyeniz olabilir mi? Doktor Keçe, tavsiye de etmeyiz. Ama şunu söyleyebilirim. Bitmiş bir ilişki var değil mi ortada? Ayrıldınız, şimdi bir başkasıyla çıkıyor. Hasan, evet. Terapist, kafamızda şöyle bir fantezi kuralım. Doğum gününde aradığınızı düşünün. Onun da size yanıt verdiğini düşünün. Veya daha kötüsü cevap vermediğinde ne hissedersiniz onu da düşünün. Yanıt vermedi. Şu andaki durumdan daha kötü bir duruma düşer miyim? Yanıt verdi, tekrar görüşmek istedi. Acaba tekrar birlikte olsanız bu ilişkinin bir sonu olur mu? Veya yanındaki erkek arkadaşı sen kimsin, niye arıyorsun, sen ne pis herifsin dedi. Bunlar bir senaryo, dallanıp budaklanır. İkincisi, bitmiş bir şey için ben niye arayayım ki, ne hali varsa görsün demek de bir senaryo. Her ikisini de kafanızda düşünün veya hangisi işinize geliyorsa onu uygulayın. Kararı siz verin, biz yönlendirmiş olmayalım, tamam mı? Çünkü kararlar size aittir, doğrusu ile yanlışı ile. Bundan sonra yapacağınız doğrular da size ait. Ben sizin için yol göstereceğim rehberim. Ben size iki senaryoyu da anlattım. Çünkü siz hangi senaryonun daha doğru, daha sağlıklı olduğunu görebilecek olgunlukta bir insansınız. Ama şu anda biraz duygularınızdan sıyrılıp baktığınızda doğru senaryo görebilirsiniz. O kararı siz vereceksiniz Hasan Bey.
Hasan: Ya o kadar pis bir durumdayım ki.
Doktor Keçe: Anlıyorum. Önemli olan düştüğümüzde kalkıp yolumuza devam edebilmektir. Her zaman düşeceğiz. Çocukken düşünün, ayakta dururken düşmeseydik bugün yürüyemezdik. İlk arabaya bindiğimizde vitesleri değiştirirken ben bu işi asla öğrenemeyeceğim deseydik araba kullanamazdık. Düşeceğiz, kalkacağız, düşeceğiz, kalkacağız, doğru yoldan şaşmadan hedefe gideceğiz. Doğru yaptığınızda keyfini siz yaşıyorsanız, yanlış yaptığınızda bedelini siz ödüyorsanız kimse size akıl veremez.
Erkek hasta, çok teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Terapist: İyi akşamlar. Bu vakanın etiyolojik formülasyonunda maruz kalınan aldatmanın ve kendinden ziyade karşıdakinin hazzına odaklı bir sistemin erken boşalmaya yol açabileceği görülmüştür. Yaşanan erken boşalma, bilinç dışı süreçlerin kendi özüne ihanet eden bir kişinin kendini nasıl cezalandırdığını bize göstermiştir. Ayrıca travmatik olarak yaşanan aldatılma, erken boşalmanın nedeni değildir. Gerçek neden kişinin bu olayı bilinç dışı süreçte nasıl algıladığıdır. Bu vakada hipnoz, telkin, katartik yöntem gibi güdümleştirici tedavilerin yerine kişinin kendi kendine, kendinden hareket ederek düşünmesini hedefleyen terapi teknikleri kullanılmıştır. Örnek vaka: Hasan ve Pelin. Doktor Keçe: Kaç deneminiz oldu?
Hasan: 3.
Doktor Keçe: Bu 13 saniye 8 salise, öyle değil mi? Ben yanlış okumuyorum. Saliseye gerek yok. Sadece dakikayı yazarsak yeterli olur.
Hasan: Evet.
Doktor Keçe: Bir dakikanın üzerine çıkamamışsınız. Üçüncüde bir çıkmışsınız. Hasan Bey, bu ödevleri yaparken bazı ayrıntılar vardı. İdeal ortam dediğimiz o ortamı yaratabildik mi?
Hasan: Evet, yarattık.
Doktor Keçe: Nasıl bir ortamdı? Anlatabilir misiniz?
Hasan: Benim kendi odam var. Evimizin ısınması falan gayet iyi. Ondan sonra akşam yatma zamanında odamda gayet normal, rahat bir ortam diye düşünüyorum.
Doktor Keçe: Yakalanma korkusu yoktu. Kapıyı kilitlediniz, gevşeme CD'si dinlediniz. Rahatladınız mı peki?
Hasan: Yani onu dinlerken başka düşünceler de geliyor aklıma.
Doktor Keçe: Ne geliyor mesela o an aklınıza?
Hasan: Ne bileyim yani, o gün yaptığım işle alakalı ya da planladığım işlerle alakalı şeyler geliyor.
Doktor Keçe: Hasan Bey, şimdi bir insanın yaptığı eylemden keyif alabilmesi için, mesela bir filme gittiğinizde ya zaman nasıl geçmiş deyip kendinizi kaptırdığınız oluyor ya da iş yaparken öyle kaptırırsınız kendinizi. Şu telefon elinizdedir, unutursunuz bunu. Telefon ararsınız, bu ne demektir? Yoğun bir konsantrasyon demektir. O an yapılan işe odaklanmak demektir. O anın gereğini yapıyoruz demektir. Ama maalesef cinsellik bu şekilde olmaz. Olması gerekirken olmaz. Normalde film seyrederken, iş yaparken değil, cinselliği yaşarken konsantre olmak lazım. Çünkü biz cinselliği dünyevi bir ihtiyaç olarak görmüyoruz, uhrevi bir ihtiyaç olarak görüyoruz. İnsanın tanrısal yönünün bir uzantısı olarak görüyoruz. İki bedenin bir bütün olması diyoruz. Ama bunu yaparken bazı şifreler var. Bunlardan birincisi şu: insanın en büyük cinsel organı iki bacağının arasında değil, iki kulağının arasında diyoruz. Neden? Her şey beyinde. Dikkat edin, cinsellikte en önemli şey dokunmaktır. Dokunarak haz alıp haz verebilmektir. O yüzden biz diyoruz ki cinselliğin %90'ı dokunmaktır. Dokunarak haz almak, haz vermek, geri kalan %10'u eti ete sürtmektir. Yani penisi vajinaya sokmaktır. Özüne baktığımızda o da bir dokunma eylemidir. Demek ki en önemli mesele dokunma eylemidir. Ne yaparsak yapalım, bu bir mastürbasyon olabilir, yarın bir ilişki olabilir, o anın tadına odaklanıp o andan haz alabilmek aslında cinselliğin özüne ulaştırır. Ama siz ne yapıyorsunuz? Beyninizi açık tutarak o an yaptığınız eyleme konsantre olamıyorsunuz. Bu birinci hata unsuru. İkinci hatanız ne oluyor? Seyirci rolüne bürünüyorsunuz. Yani yaptığınız eylemin ayrıntılarına takılıyorsunuz. Kendinizi sanki bir filmi seyreder gibi seyrediyorsunuz. O ana konsantre olmuş, o anın tadını çıkaran bir oyuncu değil de o anı seyreden bir kişi oluyorsunuz. Siz kendinizi tiyatro seyircisi yapıyorsunuz, her şeye takılıyorsunuz. Bu tabii bütün enerjinizi alıyor, savuruyor, götürüyor. Zaman içerisinde yaptığınız eylemlerden zevk alamaya alamaya, bir zaman sonra cinsellik artık bir görev, cinsellik artık bir yük haline geliyor, keyfi ortadan kalkıyor. Keyif alıyormuş gibi yapıyorsunuz. Biz buna yalancı haz diyoruz. Gerçekten haz alsak, gerçek hazzı yakalayabilsek o farklı.
Mesela hayatınızda haz aldığınız bir ana odaklanın şimdi. Ne olabilir? Çok aç olduğunuzda güzel bir yemek yediğinizde aldığınız haz. İşte o gerçek hazdır. Çok sıkıştığınızda tuvalet bulup işediğinizde oh demeniz gerçek bir hazdır. Çok bunaldığınızda, terlediğinizde, duşa girdiğinizde aldığınız haz gerçek hazdır. Çok bunaldığınızda kendinizi denize ve havuza atmak gerçek hazdır. Canınız çektiğinde iki kadeh bir şey içmek gerçek bir hazdır. Ama bunların yalancıları da varmış gibi yapmak. Zevk alıyormuş gibi yapmak. Özellikle bu cinsellikte çok olur. Çünkü erkek zevk alması gerektiğini düşünür ve alıyormuş gibi yapar. Yani rol yapar. Ama daha da kötüsü var. Karşı tarafı tatmin etmek gibi bir sorumluluğu da bilinç dışı olarak var kabul eder. Yani kendisini değil karşı tarafı tatmin etmek gibi bir mantığa bürünür. Bu da kendinden fedakarlık etmek değildir. Kendini vermektir, kendini bitirmek, kendini yok etmektir. Neden böyle? Gerçekte bir erkek bencil olmalıdır. Önce kendini düşünmeli, önce kendi zevkini yaşamalıdır. Kendini bencil bir şekilde yaptığı işe verip zevk almaya çalışan bir erkek, gerçek zevki aldığında zaten süreyi uzatacak ve karşı tarafı dolaylı olarak tatmin edecektir. Hiç kimse elinde olmayanı veremez. Haz almayan haz veremez. Ama sadece karşı tarafı tatmin etmekle görevli bir erkek kendini de karşı tarafı da mutsuz edecektir. Buradaki bencilliğin büyüklüğünü görebildik değil mi? Hasan, ya o söylediğin şeyler direkt çağrışımlar yapıyor. Doktor Keçe, yapsın diye söylüyorum zaten. Hasan, daha önce söylemiştim, geciktirici sprey kullanarak ilişkiye giriyorum, uzun sürüyor. Doktor Keçe, ama ben bir şey anlamıyorum. Hasan, ben bir şey anlamıyorum dediğiniz gibi ama karşı tarafın hazzı yatakta beni çok mutlu ediyor. Biraz önce bahsettiğiniz şeyler, yani benim için önemli olan karşı tarafın haz alması. Doktor Keçe, önce ben demelisiniz. Şimdi Hasan Bey, bir insan kendini sevmezse, kendini beğenmezse, kendini değerli bulmazsa, kendini yeterli bulmazsa her zaman dışarıya karşı bağımlı olur. Kendini verir, verir, verir, bitirir ve tüketir. Aynen ateş böceklerinin ışığa gelmeleri gibi hep ışık etrafında dolanır. Hayatında hep birilerini ister. Birileri bitti mi? O da biter. Hayatından biri çıktı mı? Sudan çıkmış balık gibi olur. Ama benim dediğim kişi kendine yeten kişi, özgüveni olan kişi, önce ben diyen kişi etrafına ışık saçar. Ateş böceği olmaz, ateş böceklerini kendine çeker. Ama ben ateş böceğiysem ışığa koşarım. Ama o ışık sizin içinizde de var. Sadece şu an bunu göremiyorsunuz, hissedemiyorsunuz. Ama sizin içinizde var. Şöyle bir örnek anlatayım. Bir çocuk düşünün, 3-5 yaşlarında bir resim yapmış, kendine göre çok güzel. Benim kızlarım bir gün karısına yaptıkları resim için babacığım bak dediler. Baktım bir şeye benzemiyor. Resim işte. Çok övdük tabii. Aferin kızım, çok güzel diye övdük. Şimdi çocuk bir resim yapmış, yani yaratmış. Yaratmak kimin vasfıdır? Hasan, Tanrı'nın. Doktor Keçe, bu çocuk kendini şimdi Tanrı gibi hissediyor. Hepimiz hissettik, o dönemlerden geçtik. Çocuk Tanrı hissediyor kendini. Ama bir çocuğun kendini Tanrı hissetmesi yetmez. Daha büyük bir Tanrı tarafından Tanrılığının onaylanması lazım. Çocuk için en büyük Tanrı kimdir? Babası ve annesidir. Çocuk resmi aldı, koştu babasına. Babacığım, babacığım bak çok güzel resim yaptım dedi. Baba resmi aldı, baktı. Aferin kızım dedi. Çok güzel yapmışsın dedi. Çocuk mutlu oldu, gururlandı, coştu, coştu, coştu. Keyif aldı yaptığı işten. Ben bu işten keyif alıyorum ve benim keyif aldığımı babam onayladı. Demek ki ben kendime yeten sevilen bir insanım, başarılı bir insanım, yetenekli biriyim dedi. Bu çocuk hiç kimseye muhtaç olmadan bir hayat yaşar. Tek başına da kalsa hiç morali bozulmaz. Çünkü neden? Gücü içinde hissediyor, ışık içinde. Doğrusu bu. Ama baba resme baktı. Bu ne biçim bir resim dedi. Senin yaşındayken ben ne resimler yapıyordum biliyor musun dedi. Attı resmi. İşte bu çocuk ben yetersizim, ben değersizim demeye başlayacak. Ve babasına kendini beğendirmek için, babasına kendisini yarandırmak için, daha iyi yapmak için habire programlar yapmaya çalışacak. Bu çocuk gerçekten çok iyi ressam da olabilir ama hep karşı taraftan onay aldığında iyi hissedecek kendisini. Çünkü neden? Öyle alıştı çocuk. Baba vaktiyle ona aferin demedi ya, hep babasının aferinini arıyor. Herkes de. İşin ilginç tarafı yaptığı zaman da keyif duymaz. Yapar, yaparken de uğraşır, didinir. En ayrıntılarına kadar uğraşır ama hep vaktiyle babasının demediği aferin var ya, hep onu aramak için uğraşır, uğraşır, uğraşır. İçindeki coşkuyu göremezsiniz bu kişilerin. Hep başkalarına bağımlıdırlar. Hayatında hep birileri olur, hep birilerini mutlu etmeye çalışırlar. Aynı babaya yaptığı gibi babaya resim getirecek, baba aferin diyecek. Baba aferin demedi ya, herkese babaya gittiği gibi gidecek ve onu bekleyecek. Bu anne de olabilir, hiç önemli değil. Bu çocuk artık dışa bağımlı, böyle bir şey olabilir. Veya baba ölmüş olabilir. Çocuğun bu hayatında önem verdiği biri de olmayabilir. Ve bu çocuk zaten kendini değersiz hissettiği için artık çok daha başarılı olmaya, her şeyin daha iyisini yapmaya programlanmış olabilir. Ama bütün şifre burada. Birinci çocukla, yani babanın aferin dediği çocukla bu ikinci çocuk arasında bir fark var. Birisi iç odaklı, birisi dış odaklı. Birisi önce ben diyor, öbürü önce sen diyor. Birisi her şeyi kaybetse de kuyruğu dik tutuyor. Diğeri ise muhtaç, elindekileri de kaybetmekten korkuyor. Birisi her şeyi yapabileceği gücü ve kudreti içinde hissediyor. Kendini çok seviyor, hayatın coşkusunu yaşıyor, keyif alıyor hayattan. Belki öbürü kadar başarılı değil ama keyif alıyor. Ama diğeri hep başkasına yaranmak için çok başarılı olmak zorunda. Ama keyif almıyor, her şeyi var, huzur bulamıyor. Geçen gün senin oturduğun yerde bir tane iş adamımız oturuyordu. Ankara'nın yarısını satın alacak güce sahip adam. Bir kahveye oturup bir çay içmenin keyfini alamıyorum diyor. Adamlara hayranım diyor. Oturuyorlar, çay içiyorlar, kahve içiyorlar. O kadar keyif alıyorlar ki kıskanıyorum, hasedimden ölüyorum diyor. Benim çay fabrikası kuracak kadar param var ama o adamların alacağı keyfi alacak kadar param yok diyor. Bana o keyfi ver diyor. Dedim, o keyif içinde, sana onu çıkarmana yardımcı olabilirim ama o keyfi veremem dedim. Sen içine attığın, gömdüğün, bastırdığın, annenden babandan gelen tüm şeyleri değiştirebilirsin, onları yıkabilirsin dedim. Ama sen yapabilirsin dedim. Ben nasıl çıkaracağın konusunda yardımcı olabilirim dedim. Şimdi çalışıyoruz o konuda, şikayetine bakar mısın? Ben o keyfi alamıyorum diyor. Ama çay dediğin zaman dünyanın en iyi çayını getirebilir. Fark etmiyor ki, önemli olan keyif almak. Onun için bu manada bencillik çok önemli. Anlaştık değil mi? Şimdi bu yapı devamlı kendini ispat etmeye çalışan bu yapı sistemi devamlı kurcalar. Kafa devamlı çalışıyor çünkü. Beynin açıkta olması sekste bizim çok istediğimiz bir şey değil. Biz diyoruz ki şuraya bir düğme koyun. Aynı ışık düğmesi gibi çıt diye kapansın. Ne zamana kadar? Uyarana kadar. Ne zamana kadar? Bu tanrısal olan iş bitene kadar. Ne zamana kadar? Uhrevi olan bu güzel duygular bitene kadar. Seks çünkü insani bir şey değil. Seks dünyevi bir şey değil. Seks parayla alınan ve satılan bir şey değil. İki ruhun, iki bedenin paylaşılmasıdır. Bunlara çok yoğun ve güzel duygular diyoruz. Keyif diyoruz, haz diyoruz. Senin içindekini ortaya çıkartmak diyoruz. Bizim yaklaşımımız bu. Bunu yaparken anın tadına odaklan diyoruz. Yaptığın işe odaklan, hiçbir şey düşünme. Sonunu düşünme, o anı yaşa. Çünkü geçmiş Hasan Bey geçmişte kaldı. Onu düzeltme şansımız var mı? Yok. Gelecek henüz yaşandı mı? Hayır. Ama şu an bir hayat yaşıyoruz. Şu anda ve şimdi önemli olan bu anın tadını çıkarabilmek. Şimdi erkek ne yapıyor? Erken boşalan erkek şöyle düşünüyor. Geçmişte ben hep erken boşaldım. Karşımdakini tatmin edemedim. Tatminde yetersizim, bir kadına yetmiyorum. Ben kendimi kontrol edemiyorum. Ve bundan sonra da hep böyle olacak. Geçmişte oldu ya, şimdi bunu aldı, yaşadığı ilişkiye getirdi. Daha yaşamadı ama bir kehanet oluşturacak. Daha önce erken oldu, bundan sonra da hep erken olacak diyecek. Yine ben bu kadını tatmin edemeyeceğim, ben yine mutlu edemeyeceğim diyecek. Şimdi gelecekle ilgili aşırı bir beklenti koyuyor. Bu sefer yapacağım diyor. Ama bir tarafı da diyor ki yapamayacaksın. Hem yapacaksın hem yapamayacaksın. Böyle bir şey olur mu? Kafa gidiyor tabii. O anın tadını çıkarmak mümkün mü? Ondan sonra bunun adı kader oluyor. Kader mi bu? Ben size soruyorum. Kader değil. Bütün mesele geçmişi kafaya takmamak, gelecekle ilgili de beklentiye girmemek. Hele bir yapın, o anın tadını çıkarın, hele bir keyif alın, gerisinin hiçbir önemi yok. Çünkü neden? Zaten diptesiniz. Bundan daha kötü olma şansınız var mı? Daha erken boşalma şansınız var mı Hasan Bey? Yok. Ama rahat olursanız, eskileri kafaya takmazsanız, gelecekle ilgili bir beklentiye girmezseniz, anın tadına odaklanırsanız, buradan daha yukarı çıkarsınız. Ama bunları yapmazsanız olduğunuz yerde sayarsınız, dipte kalmaya devam edersiniz. Borsa mesela ne zaman en çok yükselir? Dibe vurduğu zaman. Erkekler de öyledir. Şimdi borsa gibisiniz. Tavan yapın ve bir daha da düşmeyin. Sağlam kağıda bağlayın. Bir daha da düşmeyin. Çünkü borsa düşse bile bazı kağıtlar düşmez. Düşer mi? Hasan, düşmez. Doktor Keçe, işçe mesela sağlam kağıt. Dünya yıkılsa bozulmaz ama siz gidip bilmem ne çimentoya yatırırsanız oynarlar sizinle. Sağlam kağıtlara bir şey olmaz. Siz sağlam kağıda oynayın diyoruz. Neden sağlam? Kendinize güvenin. Bütün mesele burada. Şimdi basit bir resim hikayesi bizi nerelere götürdü görüyorsunuz. Ve siz hep ne diyorsunuz Hasan Bey? Ben kendimi değil başkasını mutlu etmeye çalışıyorum. Bu adamı yorar, tüketir, bitirir. Bundan vazgeçeceksiniz. Nasreddin Hoca'nın bir fıkrası var ama çok bilinen bir fıkra. Size uyan bir fıkra. Nasreddin Hoca kahvede oturuyormuş. Adamın biri gelmiş. Hoca, hoca demiş. Efendim demiş hoca. Şu tarafa doğru bir tepsi baklava geçti demiş. Bana ne demiş. Ama hocam sizin eve doğru gitti demiş. Sana ne demiş. Bütün hikaye bu. İnsanlara bana ne ve sana ne demeyi öğreneceksiniz. Önce ben diyeceksiniz. Önce ben demek bencillik değil, büyüklük, alçak gönüllülük demektir. Çünkü kendini sevmeyen ne karısını ne çocuğunu kimseyi sevemez. Sevdiğini zanneder. Seviyormuş gibi yapar. Mış gibi ama asla sevemez. Düşünsenize, öyle bir canlı düşünün. Kendini sevmiyor. Bir başkasını sevdiğini söylüyor. İnan seviyormuş gibi yapar. Bir başkası için ölürüm ben der. Kendisi için ölemeyen başkası için ölemez. Ölürse bile aptallığından ölür. Akıllı adamın işi değil. Önce ben. Bütün mesele de bu. Sizin de kafanızda zihin değişikliği yapmanızın vakti geldi artık. Geçmişin tekrarını yapmadan. Çünkü sizin bütün hayatınız geçmişin tekrarını yapmaktır Hasan Bey. Sizin bu kadar başarılı olmanızın, bugünlere gelmenizin nedenine hiç düşündünüz mü? Hasan, yani kendimi yetiştirme tarzım ve çabalarım. Doktor Keçe, yetiştirme tarzım derken... Hasan, yani annemin babamın, işte benim tahsilimle ilgili. Doktor Keçe, size bir misyon yüklediler değil mi? Dediler ki sen bunu yaparsan seni severiz, sen bunu yaparsan başarılı olursun. Sizi koşullu sevdiler. Biz buna koşullu sevgi diyoruz. Yani anne ve baba çocuğunu başarılı olduğunda sever ve o çocuk hep başarılı olarak anne ve babasının sevgisini kaybetmek istemez. Sonra anne baba gider, yerine sevgili gelir. O sevgilinin gözüne girebilmek için çalışır. O sevgili gider, başkası gelir. Patronu gelir, arkadaşı gelir. Her dönemde bir bağlılık vardır ve birileri beni sevsin diye çırpınış vardır. Ama annenin ve babanın asıl görevi, oğlum sen iyi olduğunda da, kötü olduğunda da, başarılı olduğunda da, başarısız olduğunda da, erkek olduğunda da, eşcinsel olduğunda da hiç fark etmez. Sen bizim evladımızsın. Doğrularında hep yanındayız, yanlışlarında da yanındayız. Doğrunun keyfini çıkarırken de seninleyiz, yanlışın üzüntüsünü yaşarken de seninleyiz. Sen düştüğünde biz yanındayız ama yürürken de yanındayız. Biz seni bizim oğlumuz olduğun için her zaman seviyoruz dese problem yok. Ama anne baba ne yapar? Şunu yap sevelim, bunu yap sevelim. İşte bu koşullu mevzu hayatımızın hep tekrarına yol açacak. Şimdi sizin biten bir ilişkiniz vardı. Sizi aldattığı halde devam etti. Ayrıldığınız halde hala bağlısınız ona. Doğum gününde çiçek alsam mı diye düşünüyorsunuz. O aslında ya anneniz ya da babanız. İkisinden biri veya her ikisi. Çünkü hayatınıza ya yeni birisini sokacaksınız ya da başkasıyla olacaksınız. Yeni birisini sokamadığınıza göre ondan kopamayacaksınız. Bütün patolojinin özü bu. Hasan, çok doğru bir tespit oldu hocam. Doktor Keçe, anneler ve babalar bilerek ve isteyerek çocuklarının kötülüklerini istemezler. Ama bilmeden çok yanlış yaparlar. Yaptıkları yanlışın farkında değildirler. Mesela bir örnek anlatayım size. Anne baba evde cinselliği konuşmuyor. Anne baba birbirlerine sevgisini göstermiyor. El ele tutuşmuyorlar, sarılmıyorlar, öpüşmüyorlar. Anne baba televizyon seyrettiğinde bir öpüşme ve bakışma sahnesi olduğunda hemen sahneyi değiştiriyorlar. Orada da bir kız çocuğu var. O kız çocuğu cinselliği nasıl anlar? Ayıp, günah, yasak ve pis olarak algılar. Ve daha sonra da bu kız çocuğu vajinismus olur. Neden biliyor musunuz? Annesi babası cinselliği bir sevgi gibi, paylaşılacak güzel bir duygu gibi, örnek olarak o çocuğa göstermediği için, çocuk cinsellikle ilgili her şeyden korkar. Çünkü iyi ve doğruyu anne baba yapar. İyi ve doğruyu anne baba yapmamış, bu kız kocasına sarılmak istemez. Çünkü anne babasına sarılmak istemiyordu. Şimdi burada anne baba çocuğunu kötü şeylerden korumaya çalışırken ben kızını sizin yüzünüzden vajinismus oldu desem yıkılırlar. Anne baba o kadar kahrolur ki biz bilmiyorduk doktor bey, ben bilseydim böyle yapar mıydım? Kocamın elini tutardım, sarılırdım, kızıma bir şeyler anlatırdım. Ben bilmiyordum doktor bey, inan bilseydim yapmazdım der. Burada çok duyduk bu sözleri. Biz zaten bunun farkında oluruz, bazen olmayız. Bazen kabul ederiz, bazen kabul etmek istemeyiz. Bazen işimize gelir, bazen gelmeyebilir. Ama iki kere iki dört eder. Benim karşıma gelip ben başkalarının hazzını düşünüyorum dediğinizde burada koşullu sevgi var. Ama bu koşullu sevgi ne kadar, nasıl olduğunu ben şu an için bilemem. Siz kendi hayatınızda göreceksiniz. Ama sonuca baktığımızda koşullu sevgi %100 var. Hangi aşamada ve nerede var bilmiyorum ama var. Çünkü sonuç ortada. Hasan, anladım hocam. Doktor Keçe, Şimdi biz zihnimizi iki parçaya ayırıyoruz. Birisine bilinçli zihin diyoruz, diğerine bilinç dışı zihin diyoruz. Bilinçli zihinde dünya farklı, bilinç dışı zihinde dünya farklı. Buna derin devlet diyebilirsiniz, mafya da diyebilirsiniz. Hepimizin içinde var. Buna halk ne demiş? Can demiş, nefis demiş, iç demiş. Bilinçli zihne akıl demiş, irade demiş, mantık demiş. Şimdi ben size çok net anlayacağınız bir tablo anlatacağım. Sizin aklınız ve mantığınız, bilinçli zihniniz diyor ki cinsellik zevkli, güzel ve ben bunu uzatmalıyım. Bir itiraz var mı?
Hasan, yok.
Doktor Keçe, fakat bilinç dışı zihin bu mantık böyle işlemez. Bilinç dışı zihnin iki temel kuralı vardır. Neydi onlar?
Hasan, hazza koş, elemden kaç.
Doktor Keçe, ve bu iki kuralı işletmek için hiçbir kuralı tanımaz. Yani anasını tanımaz derler ya, haz verecek eylemi yap, yap, yap, yap der. Elem verici her türlü eylemi yapma, yapma, yapma der. Bunun için hiçbir kuralı tanımaz. Diyelim ki bu erkek çocuk annesiyle aynı yatakta yatıyor. Gözlerini kapattı, bilinçli zihni kapandı. Bilinç dışı zihin hep açık. Annesine karşı cinsel dürtüler çıkartabilir. Çünkü bilinç dışı zihinde kural yoktur, zevk vardır. Adam öldürebilir, hırsızlık yapabilir. Şimdi bilinçli zihin ne diyordu? Zevk al, cinsellik güzel, uzat. Ama bilinç dışı zihin öyle demiyor. Diyor ki, ya Hasan sen yaptığın bu eylemden zevk almadın. Bırak zevki, elem duydun, sıkıntılandın, kendine öfke duydun. Ben içten hissediyorum, bu işi yapmak sana keyif vermedi. O yüzden kusura bakma, bu elem verici şeyden seni uzak tutmalıyım. Ne kadar uzak tutarsam o kadar elemden uzaklaşacaksın. Şimdi mantığa bakın. Çünkü bir insan için iki tane ışık yanar. Ya kırmızı ışık yanar ya da yeşil ışık yanar. Yeşil ışık nedir? Haz alma. Kırmızı ışık nedir? Elemden kaçma. Hasan Bey, sizin içinizde kırmızı yanıyor. Bu ne demek? Bir an önce bitsin bu iş. Şimdi bir çatışma var. Üst taraftaki diyor ki seksi uzat, keyifli bir şey. Alt taraftaki diyor ki bu sana acı veriyor, sıkıntı veriyor. Ben sana bunu yaptırmam. Çünkü daha önceki tecrübelerine baktım. Sen hiç keyif almadın. Keyif almayı bırak, acı çektim. Benim görevim seni korumak. Bunun için de senin üzülmene, sıkılmana daha fazla razı olamam diyor. Ve ne yapıyor? Sistemi kesiyor. O yüzden habire erken boşalıyorsunuz. Çünkü iki zihin arasında uyumsuzluk var. O zaman biz ne yapacağız? İki zihni uyumlu hale getireceğiz, değil mi? Şimdi bir düşünce var. Bu düşünce bir duyguya yol açıyor. Bu duygu da bir davranışa yol açıyor. Düşünce, duygu ve davranış. Bunlar birbirini tetikleyen şeyler. Düşünce ne? Erken boşalacağım, kendimi kontrol edemeyeceğim, asla beceremeyeceğim, karşı tarafı tatmin edemeyeceğim, ben yetersizim. Bu düşünceler var mı?
Hasan, maalesef var.
Doktor Keçe, bu düşüncelere sahip erkek ne hisseder bu durumda? Endişe, korku ve kaygı. Duygu neymiş? Endişe, korku, kaygı. Peki bu düşüncelere, bu duygulara sahip bir erkek nasıl davranış sergiler?
Hasan, kaçar herhalde.
Doktor Keçe, erken boşalma. Davranışımızın adı erken boşalma. Gördüğünüz gibi erken boşalacağım diye düşünüyorsunuz. Bu sizi endişelendiriyor, kaygılandırıyor, strese sokuyor. Ve erken boşalma meydana geliyor. Ve bu şekilde bir sistem devam ediyor. Şimdi bunlardan hangisini değiştirmek kolay?
Hasan, yani neyi düşünürseniz onu yaparsınız. Düşünmeyi değiştirmek daha kolay.
Doktor Keçe, Einstein ne demiş? Düşünceleri değiştirmek atomu parçalamaktan zordur. Düşünceler kolay değişmez. O zaman zayıf halka bu değil, kaldı iki seçenek.
Hasan, duyguyu değiştiremeyiz herhalde, davranışı değiştireceğiz o zaman.
Doktor Keçe, evet, en zayıf halka davranış. Şimdi bizim bütün meselemiz davranışı değiştirmek. Zaten terapinin felsefesi de bu. Çünkü bunun üstünde bir akıl ve irade var. Yani sizin iradeniz var. Şimdi bu iradeyle uyumlu davranış sergilediğinizde değişim başlayacaktır. Davranışı değiştirmek için mastürbasyon ödevlerini yapıyorsunuz. Şimdi süreyi uzattığınızı gördüğünüzde, ki olacak bu bir iki seans sonra, sürenin uzadığını gördüğünüzde bu halkayı kopartacaksınız. O zaman düşünceler değişmeye başlayacak. Ya evet, ben de süreyi uzatabiliyorum, ben de başarabiliyorum, ben de erken boşalmayabilirim, kendimi kontrol edebilirim demeye başladığınızda duygu değişecek. Daha rahat, daha gevşemiş bir adam olacaksınız. Davranış otomatik olarak erken boşalmadan kontrollü boşalmaya doğru geçmiş olacak. Ama burada şifre irade ile uyumlu bir davranış sergilemektir. İşte o zaman değişim başlar. Şu an iradenize uygun bir davranışınız olmadığı için sıkıntı yaşıyorsunuz. Bütün meselenin özü bu.
Hasan, ya hocam değişmezse davranış, hani diyorsunuz ya, egzersizlerde 2-3 seans sonra süre uzayacak, uzamazsa?
Doktor Keçe, şimdiye kadar aksi olmadı ama siz uzamazsa dediğiniz müddetçe uzamayacak, onu da bilin.
Hasan, hocam bilmiyorum ya, gerçekten karamsarlığa girdim. Vallahi elimden gelen her şeyi yapacağım. Hani sizinle ilk görüştüğümüzde de söylemiştiniz, elimde sihirli değnek yok diye. Benden ümitli olduğunuzu söylemiştiniz.
Doktor Keçe. Aynen öyle. Ve ben de sizde onu görüyorum fazlasıyla. Siz bir hissetseniz.
Hasan. Hayır, ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Yaptım bu konuda.
Ben de öyle yaptım. 27. ayrımın sonu. Sayfa 254.